Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 5. ayrım. Sayfa 42. Rodriguez kutlu bira bardağından kocaman bir yudum aldıktan sonra siyah bıyıklarına bulaşan köpükleri elinin tersiyle sildi. Sünger gibi bira içiyordu. Kenan meslektaşının bu tempoya nasıl dayanacağını merak etmeye başlamıştı. Arjantinli polisten hoşlanmıştı ama içkiye ne kadar tahammülü olduğunu bilmediğinden onu kör kütük oteline taşımak zorunda kalmak da istemiyordu. Her ne kadar bu saatten sonra serbest olsalar da yabancı bir ülkede polislik vekarını kaybedecek kadar alkol almak hoş değildi. Yanlardaki masada hoş bir sarışın kız vardı. Arada sırada onlara kaçamak nazarlarla bakıyordu. Rodriguez kızın kendileriyle ilgilendiğini sezmişti. Arjantinli kıza gülümsedi, kız da ona mukabele etmişti. Rodriguez'in çat pat Almancası da vardı. Yerinden kalkarak kızın masasına gitti. Kenan gülümseyerek onlara bakıyordu. Kız, Arjantinli'nin teklifini kabul etmiş ve masalarına gelmişti. Hoppa ve basit birine benziyordu. Aşırı makyajı, daracık elbisesi ve sık sık attığı kahkahalarıyla müşteri aramaya çıkmış bir fahişeye benziyordu. Kenan tek kelime Almanca bilmediği için ne konuştuklarını anlamıyordu ama anlamak için de kahin olmasına gerek yoktu. Kız bir şeyler soruyor, Rodriguez de nein, nein diye başını sallıyordu. Bir ara gülerek Kenan'a döndü ve İngilizce, "Biliyor musun dostum?" dedi. "Bizim milliyetimizi çıkaramadı, sorup duruyor." Kenan nedense sıkılmaya başlamıştı. Zaten genellikle içki kullanmazdı. Rodriguez'in hatırını kıramamış, teklifini kabul etmişti. Fakat sarhoş olarak bir fahişeyle geceyi geçirmek gibi bir tasavvuru hiç yoktu. Kız nihayet Almanya'daki bolluğu nedenini hatırlamış gibi birden sordu. "Türk müsünüz?" Kenan her ne kadar çeşitli dillerde farklı telaffuz edilse de kızın kullandığı Türk kelimesini anlamıştı. Soğuk bir şekilde sırıttı. Kızın ise adeta keyfi kaçmıştı. Yüzündeki o yılışık ifade kayboldu, hafifçe kaşları çatıldı. Kenan kızdaki bu değişikliği Türklerden hoşlanmadı tarzında yorumladı. Pek oralı da olmadığı, şu anda kızın kanaati hiç umurunda değildi. Fakat kızın davranışları da değişmişti. Birden ciddileşip üzerindeki o hoppa görüntüyü atarak kısık sesle fakat motor gibi konuşmaya başladı. Kenan tek kelime anlamıyordu söylediklerinden. Rodriguez'e baktı ve Arjantinli'nin hiç de sandığı kadar sarhoş olmadığını anladı. Meslektaşının yüzü gerilmeye başlamıştı. Kız susunca Rodriguez Kenan'a dönüp "Bizi okyanus kuşunun gönderip göndermediğini soruyor," dedi. "Ne demek o?" "Bilmem, bir parola olmalı. Şimdiye kadar okyanus kuşu diye bir şey işitmedim." İki polis bakıştılar. Kenan, "İkimizi de Türk sandı anlaşılan. Pek sağlam birine benzemiyor," dedi. Rodriguez sırıttı. "Kusura bakma arkadaşım ama sizinkiler burada uyuşturucu trafiğini yürütüyorlar, değil mi? Yoksa bizi esrar kaçakçısı mı sandı?" "Boş ver, dehle gitsin," diye homurdandı Kenan. Ama Camilo Rodriguez'in mesleki damarları kabarmış gibiydi. Kızla konuşmaya devam etti. Bir süre sonra kız, beklemelerini söyleyerek masadan kalktı ve aceleyle bardan çıktı. Kenan gelişmelerden rahatsız, sordu. "Nereye gitti bu kız?" "Bize aracıyı getirecek." Kenan birden ciddileşerek, "Bay Rodriguez," dedi. "Şimdi böyle basit işlerle uğraşacak değiliz umarım. Frankfurt'taki uyuşturucu problemi bizi hiç ilgilendirmez. Hadi kız dönmeden buradan uzaklaşalım." "Yapma dostum. Polis her tarafta polistir. Alman dostlarımıza bir yardımımız dokunsa fena mı olur?" Kenan Arjantinli'nin ciddi olup olmadığını anlamak için gözlerinin içine baktı. Herhalde fazla kaçırdığı bir adam olmalıydı. Titizlikle gizlenen kimliklerinin bir barda sıradan bir fahişenin yanılgısı sonucu deşifre edilmesini düşünmek bile istemiyordu. Kaçakçılarla tanışsalar bile bunun ne anlamı olabilirdi? Frankfurt'ta böyle bir vakada en ufak bir yetkileri yoktu. "Hadi yürü gidelim," dedi Arjantinli'ye yeniden. Omuzlarını silken Rodriguez istemeye istemeye yerinden kalkmaya davranırken kız yanında geniş omuzlu, meşin ceketli sarışın bir Almanla birahanenin kapısında göründü. Çıkmakta geç kalmışlardı. Meşin ceketli yanlarına yaklaşıp küstah ve mağrur bakışlarla onları süzdü. Sonra Kenan'ı şaşırtan bozuk bir Türkçeyle "Hüseyin Kozoğlu sen misin?" diye sordu. Kenan şaşkınlığını belli etmemeye çalışarak başını iki yana salladı. "Hayır ben değilim." Alman Rodriguez'e bakarak "O mu?" dedi. "O da değil." Meşin ceketli bozulur gibi olmuştu. "Peki o nerede?" "Öyle birini tanımıyorum." Adam tedirgin olmuştu. Hızla yanındaki kıza dönüp bir şeyler mırıldandı. Aralarında konuşmaya başladılar. Fahişe kılıklı kız kızarmaya başlamıştı. Kenan kızın adamdan çekindiğini anladı. Rodriguez'e aralarında ne konuştuklarını soramıyordu. Arjantinli de merakla konuşmayı dinliyordu. Meşin ceketli tekrar Kenan'a döndü. "Beni niye çağırdınız öyleyse?" diye sordu. "Biz çağırmadık ki. Buraya seni kız getirdi. Herhalde bizi birine benzetmiş olmalı." Adam kadının hata yaptığını anlamıştı. Yine de pis pis sırıttı. Dizlerini masaya dayayarak sesini alçaltıp mırıldandı. ''Burası benim yöremdir. Anlarsınız ya, her şey benden sorulur. Ben her ihtiyaca karşılık veririm. Sizin bir isteğiniz var mı?'' Kenan anlamamış gibi sordu. ''Nasıl yani?'' ''Karı, kız yahut körpe delikanlı filan gibi.'' ''Pezemek misin sen?'' Adam hakareti anlamamış gibi sırıttı. ''Öyle de sayılabilir. Boş ver, biz öyle şeylerin peşinde değiliz. Hap ya da toz ister misiniz? Bakıyorum sende her yol var. Evelallah bayım.'' Adamın kullandığı deyim Kenan'ı şaşırtmıştı. Bir Almanın evelallah demesi tuhafına gitmişti. Hafifçe sırıtarak ''Türkçeyi nereden öğrendin?'' diye sordu. ''Çok Türk dostum vardır. Her yazda Türkiye'ye giderim. Helal olsun.'' Meşin ceketli sırıtmaya devam etti. ''Bayım, bu şehir hareketli ve eğlenceli bir yerdir. Ne istediğinizi öğrenirsem zevkinize uygun bir şey ayarlayabilirim. Tabii ufak bir bedel karşılığında.'' Kenan karşısındaki adamın sıradan bir sokak serserisi olduğunu anlamıştı. Herhalde birkaç kadın çalıştıran, ufak yollu uyuşturucu işlerine bulaşmış, küçük çaplı bir kabadayı olmalıydı. Adamı başından savmak için ''Sağ ol,'' dedi. ''Bize bir yararın dokunmaz. Biz buraya iş için geldik.'' Beşin ceketli ısrar etti. ''İş başka, eğlence başka. İş saati bitti. Şimdi eğlence zamanıdır. Bu saatten sonra çalışacak değilsiniz ya. Dilerseniz size özel gösteriler de sağlayabilirim.'' Kenan sıkılmaya başlamıştı. Sesinin tonunu yükselterek ''Bizi rahat bırak ahbap,'' dedi. ''Şu yanındaki karıyı da al ve uzaklaş.'' Pişkin Alman hiç oralı olmamıştı. ''Tamam tamam,'' dedi. ''Bari bana bir bira ısmarla. İş için geldiğinize göre bir Türk dostuna bira ısmarlayacak paranız vardır herhalde.'' Adamın sırnaşıklığı canını sıkmaya başlamıştı. Fakat başından savmak için meseleyi uzatmak istemedi. Yakınlardaki garsona dönerek işaretle bir bira istedi. Rodriguez İngilizce ''Ne diyor bu adam?'' diye sordu. Kenan tam izahat verecekti ki meşin ceketli ''Dur bir dakika,'' dedi. ''Yanındaki Türk değil. Esmer ve bıyıklı görünce onun da Türk olduğunu sanmıştım. O nereli?'' ''Niye sordun?'' ''Hiç, merak ettim sadece.'' ''Biraz fazla meraklı değil misin?'' ''Haklısın bayım. Ama buna koku alma yeteneği de istersen. Ben iş çıkacak insanları iyi tanırım da. Ne yaparsın? Geçimimiz bu.'' ''Ama bu kez yanıldın. Bizden sana ekmek yok.'' ''Öyle görünüyor. Fakat arkadaşının milliyetini söylemedin hala. Yugoslav mı?'' ''Evet,'' dedi Kenan. ''Onları iyi tanırım. Körpe pilişlere düşkündürler. Sor bakalım ister mi? Elimde çok iyileri var.'' ''İstemez dedim ya. Buraya iş için geldik. Oynaşmaya değil.'' Adam bir sonuç alamayacağını anlamıştı. Garsonun getirdiği birayı içerken gözlerini Kenan'dan ayırmadan sordu. ''Ne iş yaparsınız siz?'' Kenan tahammül sınırının zorlandığını hissediyordu. Elinde olsa herifin suratına okkalı bir yumruk geçirirdi. Birden nasıl olduğunu anlayamadığı içgüdüsel bir yaklaşımla ''Birini bekliyoruz,'' dedi. ''Kimi?'' ''Ben buradaki insanların çoğunu tanırım.'' ''Beklediğimiz kişiyi tanıdığını hiç sanmam.'' ''Olsun, sen yine de bir söyle.'' Kenan kayıtsızca Alman serseriyi süzdü. Çapı düşük, basit bir semt kabadayısı olmaktan öteye gidemezdi. Peşlerinde oldukları cinayet şebekesiyle uzaktan, yakından bir ilgisi ya da bilgisi söz konusu bile olamazdı. Ama içinden biri dürtermiş gibi ağzını sildiği kağıt peçeteye cebinden dolma kalemini çıkararak S-I-T harflerini yazdı. Sonra kağıdı adama uzattı. Kadın ve pezevengi kağıda doğru uzandılar. Kadının hiçbir şey anlamadığı yüzün ifadesinden belliydi. Fakat meşin ceketli serseri bir süre şaşkın şaşkın kağıda baktı. Peçetede yazılanların ne olduğunu galiba çıkaramamıştı. ''Bu ne?'' diye sordu. ''Beklediğimiz. Yani birinin adının baş harfleri mi?'' Kenan yaptığının çok manasız bir şey olduğunu biliyordu. Hatta bir an pişman olur gibi sıkıldı ve peçeteyi avucunun içinde buruşturdu. Rodriguez'de ne yazdığını görmüştü. Bir an Kenan'a ''Ne yapıyorsun?'' der gibi baktı. Alman huylanmıştı. Gözlerini kısmış dikkatle iki polisi süzüyordu. Kenan serserinin açık mavi gözlerinde ilk defa ürkmüş bir insanın ifadesini yakaladı. Sanki adamın aklı karışmış gibiydi. Kekeleyerek ''Siz Werner Schaeffer'ı arıyorsunuz değil mi?'' dedi. Bu garip bir soruydu. Kenan yazdığı yazıyla serserinin söylediği isim arasında bir bağ kuramazdı ve S.I.T.'yi görünce adamın neden o ismi verdiğini de anlayamamıştı. Arjantinli polis Türkçe konuştukları için hiçbir şey anlayamıyordu. Fakat ilginç bir gelişme olduğunu mesleki sezileriyle çıkarabiliyordu. Serseri kızı kolundan tutup masadan kalkmak istedi ama aynı anda Kenan'ın eli çelik gibi adamın bileğini kavradı. Adam masaya mıhlanmış gibi kalmıştı. Kenan buz gibi soğuk bir sesle ''Kim bu Werner Schaeffer?'' diye sordu. Meşin ceketlinin yüzü sararmaya başlamıştı. Bileğini kurtarmak için bir hamle yaptı fakat karşısındaki Türk'ün tahmininden güçlü olduğunu anlayınca durdu. ''Sana bir soru sordum serseri, cevap ver.'' Karşısındaki adam her an biraz daha sinmeye başlamıştı. Kenan hayretle adamın üst dudağı üzerinde ter damlacıkları oluştuğunu gördü. Bu aklının köşesinden bile geçmeyecek bir durumdu. Frankfurt'taki sıradan bir birahanede hiç ummadığı şartlar altında bir iz bulabileceğini düşünemezdi. Fakat meşin ceketli serserinin korkusu doğru yolda olduğunu gösteriyordu. Adamın bileğini biraz daha sıktı. Adam inler gibi ''Şey'' dedi. ''Şoför bir aracıdır.'' ''Aracı mı?'' ''Evet ama benim gibi değil. O büyük işler çevirir.'' ''Nasıl yani? Daha büyük çapta pezevenklik ya da uyuşturucu gibi mi?'' ''Hayır hayır bayım. O böyle işlere pek karışmaz.'' ''Ne tür dolaplar çevirir öyleyse?'' Meşin ceketli korkarak etrafına bakındı. Konuşmaları birilerinin duyacağından çekindiği açıkça belli oluyordu. Ter tanecikleri şimdi bütün yüzüne yayılmıştı. Fahişe de tam bir şaşkınlık içindeydi. Ödü koptuğu pezevenginin yabancı karşısında sinip silikleşmesi şaşırtmıştı onu da. Dikkatle bir şey anlamadan aralarındaki tartışmayı izliyordu. Büyük işlere aracılık eder o. Mesela neye? Tam olarak bilmiyorum ama inan bilmiyorum. Ama bazen onu sizin gibi yabancılar arar. Büyük iş adamları filan gibi. Anlıyorsun ya. Niye ondan korkuyorsun? Korktuğun filan yok. Yalan konuşma. Ödün bokuna karışıyor. Bana doğruyu söyle. Adamın kapıldığı paniğin peçetedeki harfleri gördükten sonra olduğunu gayet iyi anlamıştı Kenan. Bu serseri bir şeyler biliyordu. Artık hiç kuşkusu yoktu. Dedim ya o tehlikeli biridir. Onunla şakaya gelmez. Ondan çekinirim. Onu nerede bulabilirim? Niye soruyorsun? Türk olmadığını bilsem seni aynasız sanırdım. Onun için ısrarla arıyorsun. Görüşmem lazım. Adam ilk defa derin bir nefes aldı. Soluklandı. Yüzüne renk geldi. Onunla randevun yok mu? Kenan bir an ne cevap vereceğini kestiremedi. Onu arıyorum ama henüz bulamadım. Beşin ceketli serseri sanki rahatlamıştı. Demek onu bulmak istiyorsun. Evet. Bir teklifin mi olacak? Doğru bildin. Şey, belki sana yardım edebilirim. Ama bu biraz zaman alabilir. Ayrıca beni de görmelisin. Kenan dik dik serserinin yüzüne baktı, sesini çıkarmadı. Tamam mı? Anlaşırsak onu seninle karşılaştırabilirim. Kenan adamın bileğini bıraktı. Belki anlaşabiliriz. Ne kadar istiyorsun? Fazla değil. Hizmetimin karşılığı sana 200 marka patlar. Çok para. Yapma dostum. Onu bulabilmek için ta Türkiye'den gelmişsin. 200 markın sözü mü olur? Pekala, pekala. Sana parayı vereceğim. Sen de beni adama götüreceksin. Anlaştık. Ne zaman? Hemen, şimdi. Yo, şimdi olmaz. Onu bu saatte bulamam. Yarın sabah ancak. Kenan mesleki deneyimiyle adamın kendisini atlatacağını ve ayrılır ayrılmaz toz olacağını sezinlemişti. Dik dik gözlerin içine bakarak şimdi dedi. Beşin ceketli kadına Almanca bir şeyler fısıldadı. Fahişe yerinden kalktı, onlara tek kelime etmeden başka bir masaya doğru yürüdü. Kenan Arjantinli Rodriguez'e dönerek ne dedi bu serseri diye İngilizce sordu. Durumu şaşkın gözlerle izleyen Rodriguez sen işinin başına dön sonra da ortadan kaybol dedi diye mırıldandı. Neler oluyor dostum, nereye gidiyorsun? Boş ver, sonra anlatırım. Sen kadını gözden kaçırma. Kenan'la meşin ceketli yan yana kalabalığın arasından çıkışa doğru ilerlemeye başladılar. Rodriguez gözleriyle kadını aradı. Birahanenin arka tarafındaki bir kapıya doğru yürüyordu fahişe. Arjantinli kalabalık salonda kadına yetişebilmek için peşinden seyirtti. Kadın kalın bir kapıyı açarak muhtemelen servis yapılan bir bölüme geçmişti. Rodriguez adımlarını sıklaştırdı. Tam kapının önüne geldiğinde devasa bir görevli karşısına dikildi. Giyiminden garsona benziyordu ama garsonluk yapmadığı belliydi. Soğuk bir sesle ''Müşteriler burayı kullanamaz.'' dedi. Rodriguez çat pat Almancasıyla ''Az önce bir müşteri buraya girdi ama.'' diye mırıldandı. Adam pis pis Arjantinli'ye bakıyordu. ''Ben öyle birini görmedim.'' ''Nasıl olur? Şimdi önümden girdi. Görmemen imkansız.'' ''Oraya girilmez.'' dedim. ''Mesele çıkarmak istiyorsan seni karga turuma dışarıya atarım.'' Adam söylediğini yapacağı benziyordu. Rodriguez bir an ne yapacağını kestiremedi. Zaten ne için kızın peşinden gittiğini de bilmiyordu. Mesele çıkarmamak için çaresiz masasına döndü. Şimdilik Kenan ışığı beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Kızı kaçırmıştı. Dışarıda serin bir Nisan akşamı vardı ve hafif hafif yağmur çiseliyordu. ''Ne tarafa gideceğiz?'' diye sordu Kenan. ''Gideceğimiz yer uzak mı?'' Meşin ceketli adam başını salladı. ''Hayır değil, hemen şurada, sağdan ikinci sokağın içinde.'' Alman ellerinin meşin ceketinin ceplerine sokmuş hızlı hızlı yürüyordu. Kenan heyecanlanmaya başlamıştı. Olayların gelişmesine, daha ilk gün bir iz bulmasına inanacağı gelmiyordu. Hayatta tesadüflere pek inanmazdı ve bunca yıllık mesleki tecrübesi bu tür tesadüflere pek bel bağlamamayı öğretmişti ona. Adamın söylediği sokağın başına geldiler. Kenan irkildi, buraya sokak denemezdi. Sadece caddeyi tamamlayan binalar arasındaki çıkmaz bir boşluktu. Sokak diye saptıkları yerin arka tarafı tahta perdelerle kaplanmıştı. Burası olsa olsa yeni bir bina inşaatına ayrılmış arsa olmalıydı. Birden uyandı ama geç kalmıştı. Serserinin bir oyuna geldiğini anlamıştı. Hızla etrafına bakındı, karanlığın içinde dört gölge belirmişti birden. Adamlar ağır ağır üstüne doğru geliyorlardı. Silahsızdı ve meşin ceketli serseri de hesaba katılırsa 5 kişiyle başa çıkması imkansızdı. Ondan sonra olaylar çok hızlı gelişti. Adamlar bir anda Kenan'ın üstüne çullandılar. Daha ilk anda kaburgalarına savrulan bir kalasın etkisiyle kendinden geçti. Gözleri kapanıp boylu boyunca yere serilirken kulaklarında birahanedeki fahişenin sevinç çığlıkları yankılandı. 3. Londra, İngiltere, 13 Nisan. Roma Emniyet Müdürü Federico Muti'nin yeni kurulan Gizli Dünya Terörle Mücadele Teşkilatı için özel olarak seçip Frankfurt'a gönderdiği delege Umberto Cassini yeni görevinin ilk araştırmasını yürütmek üzere yanında Hans Milch ile beraber Londra'nın Leicester Avenue'deki gösterişli matbaalarından biri olan Green'in büyük camlı kapısından içeriye girdiler. Umberto Cassini esmer ve yakışıklı bir adamdı. Onu görenler bir polis yetkilisinden ziyade sinema ya da televizyon starı olduğunu düşünebilirlerdi. İtalyanlara özgü, zarif ve modern giyimiyle çok dikkat çekiciydi. Matbaa yetkilisine kartvizit basımı için tesisin sahibi Nigel Green ile görüşmek istediklerini söyledi. Yetkili kendisiyle görüşebileceklerini söylemesine rağmen onlar ısrar edince asık bir suratla yeni müşterileri patron Nigel Green'e götürdü. Adam 50 yaşlarında kızıla çalan gür saçlı, çenesinde top sakalı olan biriydi. Yelekli tweed bir elbise giymişti. Masasından kalktı, yabancı müşterilerin elini sıktı ve nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Yeni ve parası bol bir işin kokusunu alır gibi olmuştu. Fakat yabancılar kartvizit bastırmak istediklerini söyleyince bozulur gibi oldu. Basit kart basımı için adamların kendisiyle görüşmek istediklerine sinirlendi bile. Ama Cassini'nin İtalyan elçiliğinden geldiğini işitince biraz rahatladı. Ne tür bir baskın istediklerini sordu. Cassini, öldürülen Maliye Bakanı Pisano Gusti'nin cesedi üzerine bırakılan kartviziti adama uzattı. Gösterdiği kartvizitin yırtılmış ve üzerinde yazı olmayan bir bölümüydü sadece. Nigel Green biraz hayretle kart parçasına baktı. Cassini'nin gösterdiği yırtık kart garibine gitmişti. ''Ne istediğinizi anlayamadım.'' dedi. ''Haklısınız Mr. Green. Yanılmıyorsam bu memleketinizde üretilen bir kağıt cinsi, öyle değil mi?'' Adam yırtık parçayı şöyle bir inceledi. ''Doğrudur, bu bir Solex.'' diye mırıldandı. ''Az kullanılan pahalı bir cins.'' ''Daha evvel siz de kullandınız mı? Müşterilerinize bu cins kağıttan kartvizit bastınız mı?'' Nigel Green tereddüt etmeden ''Hayır.'' dedi. ''Çok pahalı olduğu için müşterilerim bunu tercih etmezler.'' ''Emin misiniz?'' Matbaacı garip garip Cassini'nin yüzüne baktı. ''Gayet tabii.'' İtalyan polisi üzülmüş gibi bir tavır takındı. ''Çok üzgünüm. Bu kartvizitin sizde basıldığını sanmıştım. Sizi boşu boşuna rahatsız ettik. Önemli değil. Maliyeti yüksek olduğu için ben Solex kullanmam. Acaba bu cins kağıt kullanan firmaları biliyor musunuz?'' Nigel Green suratını asarak homurdanır gibi cevap verdi. ''Evet, isterseniz South Kensington'daki Rorka ve Blue Tower'a gidin. Onlar Solex kullanırlar.'' İki polis ayağa kalktılar, teşekkür ederek adamın odasından çıktılar. Onlar uzaklaşırlarken arkalarından kızıl sakalını okşayan Nigel Green, ''Ne garip yabancılar!'' diye hayretini ifade ediyordu. Blue Tower'daki matbaacıdan bir sonuç alamadılar ama Roark'ın sahibi efemine kılıklı Jason Boyle onlar için bir ümit kaynağı oldu. Baygın bakışlarıyla Cassini'yi süzüp sol elinin serçe parmağını havalara kaldırarak konuşmaya başlayınca aradıkları yere geldiklerini anladılar. Cassini adama duyduğu tiksintiyi hissettirmemeye çalıştı. Boyle'un bacaklarına yapışan daracık pantolonu, bol gömleği, uzun saçları, hafif makyajlı gözleriyle homoseksüel olduğu pek belirgindi. Kadınsı ses tonu bir alemdi. Hans Milch ile Cassini göz gözü geldiler. Alman polis şefi boş ver dercesine başını salladı. İnsanların cinsel tercihleri hiç umurunda değildi. Yeter ki yasaların çizdiği sınırların dışına çıkacak fiil ve davranışlarda bulunmasınlardı. Jason Boyle onların İtalyan elçiliğinden geldiğini öğrenince Solex'ten yapılmış çeşitli örnekleri içeren bir kataloğu önlerine serdi. Cassini yanına oturarak sayfaları birer birer çevirerek numuneler üzerinde izahat vermeye başladı. Bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Şayet terör örgütü kartlarını bu firmada bastırmışsa bir örnek önlerine çıkabilirdi. İtalyan şef kataloğun 3. sayfasında aradığını buldu. Mavi Solex üzerine basılmış S-I-T harflerini görmüştü. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Hans'a baktı, o da kartı görmüştü. Heyecanlarını adama belli etmemek için sayfaları çevirmeye devam etti. Jason Boyle arada sırada uzun tırnaklarıyla örnekler gösterip onlara kararlarında yardımcı olmaya çalışıyordu. Cassini yeniden ikinci sayfaya dönerek iki kartla ilgileniyormuş gibi davrandı. Sonra o mavi kartı işaret ederek "Bunu beğendim," dedi. Boyle seçimden pek memnun kalmamış gibi "Bu örnekte ısrarlı mısınız?" diye sordu. Başını sallayan Cassini "Evet ama bu kartın sahibi onu aynen kullanmamızdan şikayetçi olabilir mi?" dedi. Boyle iri gözlerini devirerek sordu. "Aynı harfleri mi kullanacaksınız?" "Tabii ki hayır ama ben de adımın üç harfini bastırmak istiyorum." "Öyleyse hiçbir sakınca yok. Gerçi Mr. Capshaw titiz biridir ama buna karışmaya hakkı olamaz." İtalyan şef anlamamış gibi sordu. "Kim dediniz?" Boyle kadınsı bir şekilde gülümsedi. "Yani müşterim Ethan Capshaw, kartların sahibi. Gerekiyorsa onun iznini de almak isterim." "Hayır efendim, ne münasebet. Bir kartın tipi ve yazımı hiçbir zaman tek bir müşterimin tekelinde olamaz. Çok komik olur bu." 5. ayrımın sonu. Sayfa No. 56. Devamı 6. ayrımda.